Ayrım 6.
Kahredici olayların sayısı arttıkça bir yerlerde bir yanlışlık olduğu umuduna kapılıyor, onca insan kayıtsızken kendisinin dertleniyor olmasının paranoya telmihini göz ardı edemiyordu. Öte yandan zaman zaman kusturacak kadar ağır basan tiksinti duygusunun gerekçelerini sorguladığında iki yüzlülükten olduğu kadar sıradanlıktan da iğreniyor olduğunu keşfetmiş olması kendini beğenmişlik olasılığını güçlendiriyor gibi görünüyor. Kendisini hiç durmaksızın ve başkası olsa asla kıyamayacağı bir acımasızlıkla eleştirmesine, hırpalamasına neden oluyordu. Ama sonuçta vardığı yer hemen her zaman aynıydı. O zaman da haydi pre diyorum dedi. Dostoyevski'nin Dimitri Fyodorovich'in gibi var olsun evrendeki her yüce şey, var olsun içimdeki her yüce şey. Günay Rudoplu itiraf et dedim, parmağımı yüzüne doğru sallayarak. Sen bir seçkincisin. Gözlerini kocaman kocaman açtı, evet diye fısıldadı. Evet, ben rasyonel otoriteden yanayım. Sana bir sır vereyim mi? Amerika'yı ziyaret eden Oscar Wilde'ın deklare edecek bir şeyiniz var mı diye soran gümrükçüye, evet var. Deham demiş olmasından oldum olası gurura benzer bir şey duyarım. Sabah aynada kendisini süzerken inat için yaktığı sigarayı hiç söndürmemiş gibiydi. Ben geldiğimde kül tablası hemen tümüyle dolmuştu. Sigaranın görüntüsünü çirkinleştirdiğini, odayı kokuttuğunu, dahası zaten kanamalı midesini berbat ettiğini biliyor, kendisini dünkü gibi bir gün geçirdiği için cezalandırıyordu. Bu hali de kızdırıyordu onu. Nasıl Oblomov ama? Saçmalıyorsun ama. Kendisine böyle aptalca sıfatlar yakıştırmasından nefret ediyordum. Hadi uzun etme de malı görelim dedim. Telaşlandı birden. Hangi malı? Estepada'yı. Bugün ona bakmayacak mıydım? Öyle miydi? Kızardı, yanaklarına renk geldi. Estepada bir çocuk oyunun adıydı. Galiba tıp diye de bilinirdi. Oyunda ebe yüzünü duvara döner, arkasında türlü şekillere giren oyuncuları görmez, sonra aniden 1-2-3 Estepada diye bağırırdı. Komutun duyan oyuncular o anda hangi konumdaysalar dil dışarıda, gözler şaşı ve benzerleri öyle kalmak, donmak zorundaydılar. Yeterince hızlı davranmayıp ebeye yakalanan onunla yer değiştirirdi. Bu masalsı kitapta günlerden bir gün birisi bu dünyadan olmayan yabancı ses Estepada diyordu. Yeditepe'den yankılanan meşhum bir sesti bu. Koca İstanbul'u bir anda donduran güçlü bir ses. Uzay gibi sessiz, ayın yüzeyi gibi kımıltısız bir hayali şehre dönüştürüyordu İstanbul. Kerhanelerde, meyhanelerde, hastanelerde rüşvet alırken, nutuk atarken, doğururken donmuş kalan insanları, martıları ayrıntılarıyla anlatıyordu Rodoplu. Pompei'yi anımsatan bölümleri vardı ama şehir İstanbul olunca yakınlarınızın cesetleri üstünde yürüyor gibiydiniz. Dehşet vericiydi. Sayfalar ilerledikçe 8 milyonluk şehirde bu felaketten kurtulan sadece ve sadece bir düzine insan olduğunu öğreniyorduk. Bir ayakkabıcı tamircisi, bir sanayici, bir fahişe, bir tarih profesörü, bir serseri, bir öğretmen, bir imam, bir veteriner, bir eleştirmen, bir sendikacı, bir avukat ve bir de şekerci. Birbirlerini tanımıyorlardı, görünürde hiçbir ortak yanları yoktu. Her biri İstanbul'un bir ucunda oturuyordu. Kıyametten önce karşılaşmış olsalar birbirlerini fark dahi edemeyecekleri muhakkaktı. Hayatta olduklarını anladıklarında yaşayan birilerini bulmak umuduyla belirli merkezlere ulaşmaya çalışıyorlar, sonunda Taksim'de buluşuyorlardı. İkinci bölümde kafilenin neden başkalarının değil de kendilerinin kurtulmuş olduklarını anlamaya yönelik çabaları anlatılıyordu. Akılcı bir gerekçe bulunamıyordu ama kurgu çözüldükçe ilk anda fark edemediğimiz bir şeyi, ortak özelliklerini keşfediyorduk. Bu insanlar yerliydiler. Her şeyden önce sahiciydiler. Emanet kafalarla düşünmeyen insanlardı. Büyük yalanı paylaşmayı reddetmişler, yaşamları boyunca toplumla ya da bireylerle hemfikir olmama özgürlüklerini korumak, aklın ırmağını alışkanlıklarının karanlık çölünde kurutmamak için olağanüstü bir gayretle dinlenmişler, bağımsız düşünce ve inançlarını inatla savunmuşlardı. Türkiye'de otoritenin dayattığı ne kadar kalıp varsa hepsini sorgulamaktan, gerektiğinde kırmaktan kaçınmıyorlardı. Hep mutsuz, hep umutsuz olmuşlardı ama Estepeada komutuna direnebilen, felaketten kurtulanlar da onlardılar. Güney Rodoplu'nun iki çıkış noktası vardı. İlki Daniel Defoe'dan Meriç'in aktardığı, hakikati bulan, başkaları farklı düşünüyorlar diye onu haykırmaktan çekiniyorsa hem budala hem alçaktır. Bir adamın benden başka herkes aldanıyor demesi güç şüphesiz ama sahiden herkes aldanıyorsa o ne yapsın sözleriydi. Tahmin edeceğiniz gibi yazarın buna cevabı, sonuçları ne olursa olsun insanın doğru bildiğini söylemek ve yapmakla yükümlü olduğu şeklindeydi. Satır araları okunduğunda Türkiye'yi egemenliği altına alan kalpazanlar mafyasından, yabancı işgalcilerden kurtarabilmenin tek yolunun insanların kendi gerçeklerine haykırmaları olduğunu düşündüğü anlaşılıyordu. İkinci çıkış noktası ülkeyi esir alan büyük yalana, yabancılaşmanın neden olduğu sabıydı. Peki ya güneşten er diye sordu sanayici. Onun no no no tişörtüne ne diyorsunuz?
Abdülkadir'e Hıbır'ın haşiyesine heavy metal esprileri çizdirten zevzeklik dedi imam. Daha şimdiden Beyoğlu kiliselerinde Noel kutlayan seninkiler, asrın başından bu yana huşu ile seyrettikleri Sistina Şapeli'nin Michelangelo boyaması muhteşem kubbesi altında Mozart'ın requiemini yöneten dokuz dilli Cizvit papazını bağırlarına basmazlar mı? Bir de kilise milliyetçiliği bırakır da bir iki Türk kardinal çıkarırsa? Türk binlerce yıldır yaptığını yapar, temas ettiği medeniyetin kılıcı kesidir. Kitabın sonunda İstanbul'u diriltmek için gösterdikleri gayretlerin tümü sonuçsuz kaldıktan sonra Boğaz Köprüsü'nden Kaf Dağı'nın ardına yürüyen kafile yerlilerin hazin sonunu sergileyecekti. Okumaya geldiğim bölüm bu son bölümdü ama anlaşılan yazmamıştı Günay. Yazamadım dedi. Yerinden kalkmış pencereye yürümüştü. Ayaklarının altında uzanan şehre ilk kez görüyormuşçasına uzun uzun baktı. Kıyamıyorum dedi. Affettirmenin bir yolunu bulsam aklayacağım sanki. Kıyamete neden olanlardan bahsediyordu. Ne dedin, aklayacak mısın? Birden çok sıkılmış gibi döndü. Aman dedi sinek savar gibi bir el hareketiyle. Aslında bunların hepsi uydurma. Yazı masasını işaret etti. Bak orada ne var? Üstlerinde el yazısı uzun bir şiire benzer bir takım notlar olan kağıtları gördüm. Bunlar mı? Evet dedi. Nedir bunlar? Bak öyle yaptım. Esasen bunların hepsi uydurma diye başlıyordu notlar. Esasen bunların hepsi uydurma. Samanyolu galaksisinin güneş sisteminin kokuşan bir gezegeni olan dünyada insanoğlu insanoğluna kısacık bir süre için teğettir. Sonra herkes kendi meçhulüne yollanır bir başına. İnsanoğlunu insanoğlu kılan, insanoğlunun insanoğluna teğet geçtiği o kısacık süredir. Biz öyle buyurduk. Belki 5000 yıl öncesinin Mezopotamya'sında, belki 10 bin yıl öncesinin Çin'inde öyle buyurduk. Anamızdan çocuk yapmayız dedik, türümüzü kedilerden ve iguanalardan ve ehrelti otlarından ayırdık. Zayıf kollanmalıdır dedik, su kaplumbağalarından, çakallardan ayrı durduk. Ne farkınız var diye soranlara ya Darwin'le ya da din kitaplarıyla karşı koyduk. Doğadan doğal olmayanı talep ettik, insan olduk. Bazılarımız olayı çok ciddiye aldı. Güneşin bir alevden ağırlık ki 3 defa milyon defa 2000 milyon ton ne iyi ne fena ne güzel ne çirkin ne haklı ne haksız olduğunu unuttu. Kadıncık bunlardan birisiydi. Güneşi zapt etmeye kalktı, kendince hayatı karşılıyordu. Kül oldu Kerem gibi yana yana. Oysa güneş deve dikenlerinde, kahkaha çiçeklerinde ısıtıyordu. Hayretle başımı kaldırdım. Şira'nın portresinin yanında ayakta ellerini göğsüne kavuşturmuş, gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Yüzünde nasıl karşılanacaklarını bilemeyen ama en ufak bir saygısızlıkta orayı hemen terk edeceklerini önceden haber veren insanların meydan okumayı andıran endişeli ifadesi vardı. Devam et dedi. Zor toparlamış bir sesle. Taş devri insanı mağarasının duvarlarına çizdiği hayvan tasvirlerinin asıllarını getireceğine inanırmış. Bir tür büyü ya da hayati bir gerekliliğin olmayanı var etmek dayatması. Canını alıp giden ölüsünü diriltmek için elinden geleni ardına koyan var mı? Neandertal atalarıyla özdeşleşti kadıncık. Biçare bir gayretle atıldı. Biçareliğine bir güldü, bir ağladı. Sevdiğinin aziz yüzünü canlı kılmaya sıvandı. Patlayan flaşın elindeki ufacık fotoğrafta yok ettiği binlerce ayrıntı gırtlağına tıkaç oldu. Buruncuğunun üzerindekini gözüne yakınlığının her baktığında ürperdiği öteki yara izini boşuna aradı. Sevdiğini türünden ayırt eden farklılıkların hiçbiri yoktu. Gözlerini yumdu. Hint fakirlerini ateşte yalın ayak yürüten güçleri yardıma çağırdı. Elini tuvalin üzerine koy dediler, öyle yaptı. Hasreti enerji oldu, parmak uçlarından aktı, beze değdi. Bez kabardı, doku değiştirdi. Şiranın inceden terle anlı oldu. İncitmekten korkar gibi her bir hücresinden ayrı ayrı sorumluymuşçasına sevgili alnı bir baştan bir başa dolaştı kadıncığın parmakları. Kaşlarının arasına indi, yumuşak tüylerini okşadı. Yukarı saç diplerine çıktı, dayanamadı, başını kokladı. Yoldan çıkmış iki teli yerlerine yerleştirdi. Kepekleri üfledi, bir daha okşadı. Saatler aktı, gün döndü. Dışarıda Sibirya fırtınası ölüleri mezarlarından sökmekle tehdit etti. Kadıncığın yağmura özendi gözleri. Yaşlar perde olunca aradan çekildiler, göremez oldu. O zaman da fırçayı yüreğine verdi. Yüreği sevgili dudaktaki yarığın derinliğini, bıyıklarının nikotin değmiş ve değmemiş kıllarının yerini ve adedini, burun deliklerinin iki yanındaki küçücük kıvrımların şeklini, şakaklarında halkalanan saçlarının dokusunu ve yumuşaklığını herkesten daha iyi biliyordu. Binlerce anıyı bir araya topladı, renkler yardıma geldi, anıları kayda geçtiler. İnceden terini kehribar sarısı anlattı, gamzelerini siyahla portakal karışımı. Spa güzeli gözlerini koyu kahve cam veren ışıltılarını ihaneti kaçınılmaz beyaz. Darbe darbe dua dua canını evine getirdi kadıncık. 72. saatin sonlarına doğru sisler içinden baktı sevdiği. Gardenya'ya baktı, televizyona baktı, Gülsün'ün resmine baktı. Hoş geldin bir tanem, hoş geldin fısıldadı kadıncık. İzleyen iki ay aziz çehriyi gizleyen sis moleküllerini ayıkladı. İki ay erkeğin esirgediği balayını ondan habersiz yağlı boya tablosuyla yaşadı. Tablo dudaklarını kaçırmıyordu, kaşlarını çatmıyordu, gözleriyle kovmuyordu. Hiç olmadığı kadar onunlaydı. Ona Kürtçe türküler çaldı. Dede Korkut'tan sıkılır diye kıstı. İyi geceler diledi. Işığı kapatıp karanlıkta bırakmakla tereddüt etti. Yatağına almadıysa tablo portre olduğu içindi. Gövdesiz başın çağrıştırabildiklerine dayanamazdı. Kadıncıktan portreyi. Bana verdiğin acıdan zevk almıyorum ama senden yüz çeviremem. Şiranı unutacaksın diye ferman verseler, cevabım lam ve elif olurdu. La haykırırım, la la la. Yeni bir romanın notlarıydı, Şiran'ın romanının. Yemek masasının üstünden indirmediği o mahut portrenin, adamın küçücük bir fotoğrafından büyüttüğü portrenin hikayesini anlatıyordu. Masasının etrafına toplanmış olanları hemen tanıdım. Aralarında ben de var mıyım diye baktım, kendimi tanıyamadım. Ya da belki tanımak işime gelmedi. Öylesine çığlık çığlığa bağırıyordu ki bir an dostlarından intikam aldığını düşündüm. Ama değil, kadıncığın kanını yerde bırakmayacaktı. Bülent, ne lan, Kabe mi bu herif, hepimizi başına topladın? Nilgün, üzülme be anam, ben sana yeni bir sevgili bulurum. Bülent, fıstık gibi karısın fıstık. Bu resmi yapan akademi öğrencisine diploma verirler be. Nilgün, şimdi böyle başımıza dikilip lokmalarımız mı sayacak? Kadıncıktan dosta, burası onun evi, geri döndü, bir daha hiç gitmeyecek. Kadıncıktan portreye, sen onlara bakma, seni geri getiren resim yeteneğim değil, iman gücü. Portre, serseri. Kadıncıktan portreye, seni seviyorum, toprak olsan toprak kadar soğuk, toprak kadar yabancı, seni seviyorum. Nilgün, dertleri zevk edindim, benden eşe ne arar? Bülent, sus be kadın. Abla yahu, şimdi ne diyorsun sen? Kadıncıktan dosta. Tekulilki der be kısare. Der be kısare de bu iser singemen, kevadisa helindani akisara dilemen. Bülent, Allah Allah, bende bir bozukluk var galiba. Kadıncağa bakıyorum, hiçbir şey anlayamıyorum. Abi ne var yani? Dünyada erkek mi yok,
Herhalde bende bir bozukluk var, anlaşıldı. Ben hiçbir şeye heyecanlanamıyorum artık.
Mehmet, hiçbir şeyi ciddiye almıyorsun da ondan. Kendini bile ciddiye almıyorsun.
Nilgün, vallahi ben bir heyecanlanıyorum abi abicim. Koy kız bir rakı, bir çiçek görüyorum hemen heyecanlanıyorum. Bir kuş görüyorum heyecanlanıyorum. Bir yakışıklı delikanlı görüyorum, vallahi burnumun direği sızlıyor. Ne var lan şu üç günlük dünyada? Bu herif beni böyle üssün, üç gün üzülürsem Allah belamı versin.
Yabancı, karımdan ayrıldığımda ben de çok kötü olmuştum. Ama insan iradesini...
Kadıncıktan dosta, ben de öyle yapıyorum. İrademi kullanıyorum ve sevmeye devam ediyorum. Özgür iradem benim biricik müttefikim.
Nilgün, bırak şimdi, ne diyorsun onu söyle.
Kadıncıktan Nilgün'e. Mardin'den yola çıktım, Midyat üzerinden Cizre'ye. Mela'nın memleketi Cizre'ye. Bir şah dur kiralayacaktım Dicle'den aşağı, Musul'un azberisine, Hafsar Ovası'na. Horsaba'da dur Şarukin harabelerine. Herkes güneye gitmez ha. Benimki de sarı yolculuk işte. Zine sevdalı, Mim'in rehberliğinde, aşıklar gibi sabırsız, o durdurak bilmez çılgın nehirde. Galiba senin gönlünde de bir yer var dedim Dicle'ye.
Yoksa ne diye coşarsın Cizre'nin yanı başında böyle?
Kısalıptı dile teda neyarek dedimim. Sergeçtedı bir reks cezire. Baktım, baktım da rehberim Mim'i sevmekten korktum, uyardım onu. Dostluk, ahbaplık ve kardeşlik iki yüzlülükle lafla olmasa bilesin dedim. Dostluk kolay değil, zordur. Dostluktan maksat da vefadır. Sonunda vefa göstermeyeceksen eğer, sen ol, göze alma o cefalı işi.
Baktı, baktı da beni sevmeyen korktu Mim. Uyardı beni. Yarı ubuğrayı muhakkat, nabıt, bir riyayı magalat, yarı ne hasenayiye, cefaye, evvel ne derber, viv ve cefaye. Ahdettik, el sıkıştık, öyle koyulduk yola.
Çok uzak yoldan geldiler, mediler dedimim. Asya'nın ortalarından bir yerlerden. Buhara'ya, Semerkant'a, Hind'e uğradılar. İran'da konakladılar, Acemlere dillerini, 36 harfli Aryan alfabelerini sundular. Kafkasları açtılar, kıbleye indiler. Dur, Şarrukin'e vardıklarında, daha İsa'nın doğumuna 1000 yılı vardı. Derler ki, vefadır birinci nitelikleri. Vefasız Atinalılar bile bilirlerdi ki, bir met ölür de sözünden dönmez. Bir ahd yapmışsa vazgeçmez. Boynunu büktü, benim övünmem değildir dedi. Tarihçi Brip Falt da böyle der. Kadim denizlerin yosunları nicedir buhar olmuş, kıraç tiplerini gördüm. Issızın ortasında, ufkun altında görünen karaltı bir ağanın kasrıydı ki, bir yudum acı su içebilmek için oraya varmam gerekti. Dizlerim kesildi, dudaklarım çatladı, rüzgar savurdu kumları, taneleri terime karıştı, terim pıhtılaştı. Bedenime gittikçe sertleşen bir çamur sardı. Yanıklar, kaşıntılar arttıkça, ama ben mecburdum o suya. Önce çıkınımı, sonra dostlarımı attım sırtımdan. Yükümü hafiflettim. İstanbul'da şundan birkaç ay önce mantar topladığım Belgrad ormanlarının göğe varan ağaçları, dereler gibi taşan çeşmeleri canlandı hayalimde. Sanki İstanbul'a diz çökmek, hayalimin serin gölgesine uzanmak istedim ama Mim bırakmadı. Kasra varmazsan telef olursun dedi. İçimden dayanaklar aradım. Bu yolda ben bir borcu ödüyorum dedim. Asırlardan beri soyulan, sömürülen, yalnız can, yalnız mal vergisi için aranan şu bitmiş tükenmiş insanlara karşı İstanbul'un işlediği günahların borcunu ödüyorum dedim kendi kendime. Yürümekten ziyade sürüneceğim. Öyle yaptım. Gün sona erdi, güneş arkamdan alçaldı, ıssıza vahşi bir sessizlik indi. Nihayet uzaktan tüm umutlarımı bağladığım kasra vardım. Vardım ya varmaz olaydım, gördüm ya görmez olaydım. Görmez olaydım. Elin ayağın göçtüğünü, kuyunun suyunun çekilmiş, kasrın yıkılmış olduğunu. İşte Şira'nın evi burasıdır dedim. Mim, hayır. Hayır diye haykırmışım da tarla farelerini bile kaçırmamışım. Ama aklımı yitirmiş olmalıyım. Doğruya hatırladım. Doğruya örenler burada oturmuyorlar. İstanbul'da hanım elinin gölgesinde başını salladı bilgemim öyledir.
Burası yukarı Mezopotamya'dır. Yüzyıllardır biriniz gelir, biriniz gidersiniz. Kimse kalmaz mı burada? Kalır dedi. Mim, düşler kalır, benim gibi düşler. Nilgün, iyi, hoş abi de herif istemiyor işte seni. Yanlış anlama, dostacı söyler. Kadıncık, doğru, dostacı söyler. Düşmanacı söyler. Şiran, senin yanında kadın olarak istemiyorum. Kadıncık, avaz avaz haber salın Şiran'ıma. Yıkılası yalan dünya. Etme bre, etme bre, etme bre bunu bana. Etme, etme. Dağlardan yankılandı ses, yandı. Doktor Oya, erkek olsaydın kolaydı, keserdik. Kadın olurdun, bu işte böyle halledilirdi. Ama kadın, korkarım, yapacak hiçbir şey yok canım. Kadıncık Şiran'a, Mime söz verdim. Geri gelmeni sağlamak için yapacağım yoktur. Haberin olsun. Üfürükçü Yakup Ali. Sayın Kadıncık abla, bu adam sizi terk etti. Çünkü adamın sizden başka metresi var görünüyor. Kim bu Yakup Ali? Gırtlağıma bir şey tıkanmıştı sanki. Sesimin boğuluyormuşum gibi çıktığının farkındaydım. Öksürüyormuş gibi yaptım. Bu bir roman canım dedi. Beni yatıştırmak istercesine ama baktığımda gözleri dolu doluydu. Daha çür oyunu gibi dedim. Munis bir ifadeyle başını salladı. Öyle de olur. Senin başka hocaya yazdırdığınız muska çıkıyor yazdıkta. Onu çıkarın. Kapı üzerinde var, onu çıkarın. Ve sizin taşıdığınız muzgayı hepsini evden dışarı temiz yere gömün. Üzür dilerim, siz de nikahlı değilsiniz. Siz de 8 senedir metiressiniz. Ama siz getir dersiniz, getireyim. Soğut dersen şunlar lazım. Yılan derisi 10 santim, suna yılanı olacak. Bir parça hoyrat otu, miski zafer bir paket kehver, 3 sıram 15.000 TL soğutmak için. Bunlar sana getirmek için 3 gram hamrel, yarasa kuşu, canlı 5 santimetre, kinişinle gülladeni, 3 gram kaskare, baharatçıdan al. Mısır çarşısı, çemberli taş, kumpağı 35.200 tutar. Şiran, bari bana söyleme. Kadıncık, neden? Bana yardımcı olmak istemez misin? Kadıncık Nilgün'e, hani diyorsun ya, sana yeni bir sevgili bulurum. Bilmez misin, yılan sokmalarına karşı panzehir yine yılandadır. Bana yeni bir sevgili öneriyorsun. Kim dedi sana, Şiran ikame edilebilir bir cinsel doyumdu diye? Nilgün, kız yoksa onu da mı beceremiyordu? Işık, Kadıncık Hanım, en büyük kötülüğü bana yaptınız. Affetmeyi öğrettiniz. Bundan böyle en az 10 yıl bu adamı bırakamam.